Ayrım 3.
Hala silahları ve kaftanı üzerindeydi ve oluşturduğu manzara bu nedenle çok gülünçtü. Canavar gibi görünen bir adam ve kucağında kat kat bezlere sarılmış küçük bir bebek. Fakat o bütün bunları fark etmeyecek, bir an bile yitirmediği o vakur tavrını dahi elden bırakacak kadar mutluydu. Belki de yaşama nedenim olan bebeği bana, Yusuf'a, Mehmet'e tekrar tekrar gösteriyor, "Oğlum, oğlum" deyip duruyordu. Sonra durdu. Ciddi tavrını önemli ölçüde yeniden takındı ve şöyle dedi. "Oğlum itikadında, dini devlete hizmetinde her daim sabit kadem olacak. Atasının yüzünü artacak. Ezelden Yeniçeridir, Yeniçeri gibi yaşayacak. Onun için adını sabit koyuyorum. Allah utandırmasın. Evim." 2 yıl ne de çabuk geçmişti. Şimdi düşünüyorum da tazelik ne büyük nimetmiş meğerse. Delikanlılığın zoru kolayı belli olmuyor. Zor denen işler kolay, kolay görünenlerse zor olabiliyor. Tanrı bana esareti nasip görmüştü ama devasını da gençlikle vermişti. Güçlüydüm, kolay öğreniyordum. Onlara sevimli ve sarı saçlarım, mavi gözlerimle güzel geliyordum. Bütün bahçe benim hükümranlığım altına girmişti. Evin bodrum katında, bahçeye açılan bir kapısı olan küçük bir odada kalıyordum. Sabah erkenden bahçeye çıkıyor, kuyudan su çekiyor, evin kapı girişinde dizili duran 3 büyük küpe dolduruyordum. Eğer kışsa odunları kesiyor, alt kattaki büyük çini sobayı yakıyordum. Ağaçları budamak, dut varsa dut, incir varsa incir toplamak benim işimdi. İşlerim bunlarla bitmiyordu. Sabit'i ve kızları eğlendirmek, bahçede salıncak yapıp sallamak, cuma günleri büyük hanımın, adı Zehra'ydı, peşine takılıp pazardan yaptığı alışverişin küfecisi olmak da benim görevlerimdendi. Kapıdan geçen seyyar esnafı takip etmek, bakır kapların kalaycıya götürülmesi, evdeki tahta eşyanın onarılması artık teferruattandı. Bahçenin köşesine küçük bir kulübe yapmış, buraya marangoz aletleri bulmuştum. Kısa sürede bu işe kabiliyetli olduğum ortaya çıkmıştı. Ev halkı en çok yaptığım beltsi usulü dolap ve sehpaları seviyordu. En güzel ve belki de en önemli görevim ise Arif Ağa'nın sık sık gelen konuklarına hizmet etmekti. Türkçe bilmediğim için başlangıçta asabımı en çok bozan işim bu oluyordu. Gelenler her zaman önemli oldukları her hallerinden belli olan insanlardı ve benim elim ayağım birbirine dolaşıyor, bildiğim azıcık Türkçeyi de unutuyordum. Fakat Türkçem ilerledikçe ve ben gelen gideni tanımaya başladıkça rahatlamış, bu işte de ustalaşmıştım. Kahveleri köpüklü yapmak, çubukları temizlemek, doldurmak, yakmak bir lahzada becerdiğim işler arasına girmişti. İlerleyen Türkçem sohbetlerin konularına da kulak kabartabilmemi sağlıyordu. Arif Ağa konuklarıyla en çok din ve devlet işlerini konuşuyordu. Ben din üzerine konuşmasını tercih ederdim. Böyle zamanlarda Arif Ağa yumuşar, yüzü güler, derin düşüncelere bile mütebessim bir çehreyle dalardı. Devlet işlerini konuşurken her şey tam zıddına döner, kafamın arkasını kılıncının kabzasıyla patlatan adam geri gelirdi. İşte bu 2 sene içinde 2 kez tam da bu devlet sohbetleri nedeniyle Arif Ağa'dan tokat yedim. Bir keresinde sadece sohbet sırasında köşede ayakta dururken öksürdüğüm için. Hışımla bana döndü ve "Sarı" dedi, "buraya gel." Yanına gittim, eğildim. "Buyur ağam" dedim. Az daha beni yere devirecek şiddette bir tokatla sarsıldım. Beni asıl sarsan ise bu tokadın 5 kişinin arasında atılmasıydı. Aslında daha fazlasını yapacak kadar sinirliydi ama tokattan sonra insafa geldi ve bana yine aynı ses tonuyla "Şimdi yerine git" dedi. İkincisi ise herhalde haklı olduğu bir konuydu ama bunu benim bilmeme imkan yoktu. Arif Ağa konuklarını uğurlarken ben de konukların pabuçlarını hazırlamış ve kapının önüne dizmiştim. Yalnız pabuçların uçlarını kapı yönüne yani evin dışına doğru çevirmiştim. Ani bir tokatla gözlerim yerinden uğradı. Öylece baktım ve ne kabahat yaptığımı bile soramadım. "Pabuçları çevir" dedi. Tuttum yan çevirdim. Bu kez gürledi. "Öyle değil, saman kafalı, burunları bana bakacak." Nereden bilebilirdim ki pabuçların burunlarını dışa çevirmenin misafirleri istememek anlamına geldiğini? En çok ilgimi çeken, giderek en çok beklediğim ve sevmeye başladığım misafir ise en seyrek geleniydi. Ahmet Baba. Ahmet Baba'yı iki nedenle seviyordum. Birincisi, o geldiğinde Arif Ağa çok neşeli ve hoşgörülü oluyordu. İkincisi, Ahmet Baba ve beraberinde getirdiği dervişleri bu eve gelip benim gibi bir köleyle konuşan nadir konuklardandı. Bana hatır soruyorlar, önceki hayatımı merak ediyorlar, hatta bazen bazı konularda görüşümü bile öğrenmek istiyorlardı. Ben de en çok onların geleceği günleri dört gözle bekliyor ve en çok onların sohbetlerine kulak kabartıyordum. Bunun bir nedeni de bu sohbetlerin hep ahenkli olması ve çoğu zaman da müzikle bitmesiydi. Hele Mehmet Derviş tamburla çalıp söylemeye başladığında içimin bir tuhaf olmasını engelleyemiyor, hatta ağlamaya başlıyordum. Bazen benim ağlamam topluca ağlamaya dönüşüyordu. Artık Arif Ağa'nın da ağlamalarını kanıksamıştım. Ama bu adam acaba neye ve niçin ağlıyordu? Evimizi ve oturduğum mahalleyi öğrenmiştim. İstanbul'u ise hala pek az biliyordum. Bir iki kez un kapanına, birkaç kez de et meydanına, o korkunç kışlaya gitmiştim. Fakat hep Arif Ağa ile birlikte. Arif Ağa sokağa asla yalnız çıkmazdı. En az iki nefer gelir, böylece ben de dahil dört kişi olurduk. Bu sayede ben gözden kaybolur, bu dikkat çekici adamların arasında ilgi çekmeden çevreyi inceleyebilirdim. Ama tek başıma gerekmedikçe mahalleye bile çıkmıyordum. Korkuyordum. Bir köle olduğumu ve kafir olduğumu herkes biliyordu. Arif Ağa'nın kölesi olmam beni koruyor ve bana bir dokunulmazlık duygusu veriyor ama onlardan aşağı olduğum gerçeğini değiştiremiyordu. Ayrıca yaşadığım küçük bir olay bu konuda var olan bir nebze cesaretimin de yok olmasına neden oldu. Ali Fakih ve Hacı Hamza mahallelerinin etrafında Hristiyan mahalleleri vardı. Bunlardan Ermenilerin dini bizimkinden farklıyken Rumların dini bizimkiyle tıpatıp aynıydı. Bunu papazların giysilerinden, haçların şeklinden ve yortu günlerinden anlayabiliyordum. Din konusunda çok bilgili değildim ama yine de bunları biliyor, azizlerimizin adlarının ortak olduğunu görebiliyordum. İçimden bir ses durmadan beni sık sık çanlarını duyduğum bu Rum kilisesine çekiyordu. Vişlov'da kiliseye babam gibi ben de ancak annemin zoruyla giderdim. Annem bu zoru kiliseden eve döndüğümüzde özel bir yemek yaparak bağışlatır ve bir kez daha katlanılır hale getirirdi. Ama burada kendi ayaklarım beni kiliseye çekiyor, Arif Ağa korkusu dahi bu çekimin gücünü giderek artırmasını engelleyemiyordu. Nihayet bir cuma ertesi akşamı bütün cesaretimi toplayarak Arif Ağa'ya yaklaştım. En çok ne olabilir diye düşünmüş, bir üçüncü tokadı çoktan göze almıştım. Üstelik yalnızdık ve bu, muhtemel tokadın utancını azaltacak bir durum yaratıyordu. Bir şeyler söylemeye çalıştığımı anlayan Arif Ağa, beni bekletmedi. "Ne var sarı? Çıkar ağzındaki baklayı," dedi. Türkçeyi artık ağzımda bakla aramayacak kadar öğrenmiştim. "İznimi istiyorum ağam," dedim. "Niçin?" diye merakla sordu. Yarın kiliseye gidecektim de diye geveledim. Tokadın hangi yanağıma ineceğini düşünüyor, boynumu ona göre hazırlıyordum. Hayır, tokat gelmeyecekti. Biraz düşündü Arif Ağa ve sonra çok bilen birinin içime her zaman kuşku düşüren edasıyla gülümsedi. Elbette sarı dedi. Allah herkese bir din vermiş. Seninki de bu. Kesesinden 20 para çıkardı ve bana uzattı. Bunu da adak edersin, sabahtan git. Allah selamet versin dedi. Tokat atsa daha mı iyi olurdu? Allah şahidimdir, bu sorunun cevabını hala bilmiyorum. Sabah erkenden en temiz giysilerimle kiliseye doğru bir yürüyüş tutturdum. İlk kez o anda yanımda annemi ve babamı aradım. Kiliseye gidiyordum ve yanımda onlar yoktu. Sağda solda aynı yere gitmek için yola çıkmış tanıdık yüzler yoktu. Kilisenin kapısında arkadaşlarım, tanıdık kızlar yoktu. Koku aynıydı. Zaten koku aynı olmasaydı herhalde en baştan kaçardım. Bu koku bana ülkeler aşırtıyor, geçen iki yılı yok ediyor, Vişlov'u, çocukluğumu geri getiriyordu. Gözlerimi kapasam ya da kilisedeki cemaat gözlerini kapasa kendimi çocukluğumda zannedebilirdim. Ama gözlerim açıktı. Dikkatle beni süzen, bu Türk kölesinin burada ne işi olduğunu merak eden, hatta sürüp giden ayine rağmen hakkında konuşan cemaatinde gözleri açıktı. Tanrım, senin huzurundaydım ve yabancıydım. beni tutup ayağa kaldıracak, senin huzurunda bana şefaatçi olacak bir cemaatim yoktu. Hadi bunlara yabancıyım Tanrım, ama sen de mi tanımıyorsun Mişoğlu Petro'yu? Eve kaçar adımlarla döndüm. Gözlerimden akan yaşları engelleyemiyor, bu nedenle de önümü dahi göremiyordum. Yatağıma oturdum, ağladım, ağladım, gözlerim şişene kadar ağladım. Arif Ağa bir şey sormadı, şişmiş gözlerimi tabii ki gördü, mutsuzluğumu tabii ki fark etti. Hiçbir şey sormadı, yalnızca şöyle dedi, seninle yakında halledeceğimiz bir meselemiz var Sarı. Sarı Abdullah'ın hikayesidir. Seninle yakında halledeceğimiz bir meselemiz var Sarı. Aynen böyle demişti Arif Ağa. Bu Osmanlılar işte böyle gariptir. Osmanlılar diyorum çünkü bunlar kendilerine Türk denilmesinden pek hoşlanmıyorlar. Biz onları hep Türkler olarak biliriz. Ama kendileri her nedense bu ismi kullanmıyorlar. Gariplik burada değil. Gariplik Arif Ağa'nın bana söylediği lafta. Biraz tanımış olmasam, bu laf bana söylenir söylenmez oturup beklemeye başlardım. Çünkü yakında demişti ama Osmanlılarda bu yakın çok değişken olabilir. Gerçekten 3 saat, 3 gün olabilir ama 3 hafta, 3 ay, 3 yıl hatta kahve fallarına bakarken söyledikleri gibi 3 vakte kadar da olabilir. Nedir bu 3 vakit? Onu da Allah bilir. Bu nedenle burada en kısa sürede edindiğim derslerden biri vakit konusunda söyledikleri sözleri çok fazla ciddiye almamak olmuştur. Yine öyle yapıyorum. Arif Ağa'nın meselemiz dediği şeyin ne olduğu üzerine asla fikir yürütmüyorum. Aksi halde aklımın fikrimin sağlığını yitirebilirim. Oysa Arif Ağa'nın yakında dediği meseleyi bana açması gerçekten kısa sürede ve hızla oldu. Evde konuk olmadığı zaman Arif Ağa yemeklerini üst katta haremde yerdi. Bir akşam üzeri kulluk teftişinden dönüşünde evin girişinde soldaki odayı göstererek ''Sarı'' dedi ''oğlum bu akşam buraya, sana ve bana burada sofra kur, seninle konuşacağız.'' Böyle bir şey ilk kez oluyordu. Arif Ağa ile aynı sofrada yemek yemek. Konuşacağı şey her neyse herhalde çok önemli bir şey olmalıydı. İlk kez olan başka bir şey daha vardı. Arif Ağa bana oğlum demişti. Bu acaba ağzından öylesine çıkmış bir kelime miydi? Zannetmiyordum. Çünkü Arif Ağa sözlerini her zaman dikkatli seçer, düşünür. Bu nedenle de ağır ağır ve tane tane konuşurdu. Bu kelime garip bir değişikliğin ipucunu oluşturuyordu. Evde yemekleri büyük hanım, yani Arif Ağa'nın annesi yapar, alt kattaki mutfağa bana yetecek miktarını çeşitli küçük kaplara bırakır, kendi yiyeceklerini yukarı götürürdü. Ben de kendi lezzetli payımı, bunlar gerçekten enfes yemeklerdi, özellikle alışık olmadığım zeytinyağlı olanları, odamda yerdim. Aceleyle sofrayı almak için mutfağa girdiğimde şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştım. Zehra Hanım, bu kez hem çeşit çeşit hem de miktar olarak bana küçük bir ziyafete yetecek kadar yemek bırakmış, ayrıca yemeklerin yanına da peymane dedikleri kadehlerden 2 tane koymuştu. Demek ki tüm ev halkı bu gece Arif Ağa'nın benimle aşağıda yemek yiyeceğini biliyordu. Yani buna önceden karar verilmiş ve hazırlık ona göre yapılmıştı. Öyleyse konu gerçekten çok önemli olmalıydı. Ben sofrayı hazırlamış beklemeye başlamıştım ki Arif Ağa ev giysileri içinde aşağı indi. Elinde içinde ne olduğunu artık çok iyi bildiğim camdan bir sürahi vardı. Aman Tanrım, ben Arif Ağa ile rakı mı içecektim? Sofraya oturduk. Peymanelere rakı doldurmak için sürahiye uzandığımda Arif Ağa hafifçe elime vurdu ve kendisi için önemli olduğu anlaşılan bir cümle kurdu. Hayır, henüz değil. Henüz sen sakinlik yapamazsın. Elimi çektim ve onun rakıyı dolduruşunu izledim. Bir süre bu alışmadığım durumu içime sindirebilmek için saçma sapan hareketler yaptım. Türlü gariplikler içindeydim. Derken Arif Ağa peymanesini aldı ve aşk olsun diyerek 3 küçük yudum içti. Ben bu durumda verilecek cevabı biliyordum. Ahmet babayla buluştukları sofraları defalarca izlemiştim. Cevabı biliyordum ama o 2 sözcüğü söyleyemiyordum. Hayır, unutmamıştım. Dilime yakıştıramıyordum. Sevmediğim için değil. Aksine çok güzel bir cevaptı. Ama benim dilimde gülünç olacaktı. Eğreti duracaktı. Ben bunu hak ediyor muydum? Yine de peymaneyi dudaklarıma götürürken adeta bağırırcasına o 2 sözcüğü söyledim. Nur olsun. Arif Ağa gülümsedi, güldü. Hatta kahkaha attı desem mübalağa etmiş olmam. Sırtıma sertçe fakat dostça vurarak, "Aferin sarı, işte böyle," dedi. Başımı önüme eğdim. Arif Ağa'nın dili ise çözülmüştü. "Biliyor musun sarı," dedi, "sen bizim başımıza bela oldun. Senin yüzünden aile düzenimiz kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık." İster istemez başımı kaldırdım ve eminim o sırada gözlerim şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. O sakin ve mütebessimdi. "Ne yaptım ağam?" diye sordum. "Mesele de bu işte," dedi Arif Ağa. "Kötü hiçbir şey yapmadın. Çocukları eğlendirdin. Hepsi seni çok seviyor. Büyük hanım senden memnun. Çalışkansın, beceriklisin, akıllısın. Seni denemek için ortaya altın düşürdüm. Aldın bana getirdin. Mahallede de herkes senden memnun. Kimse en küçük şikayetini getirmedi." "Peki ağam," dedim. "Kusurum nedir?" "Dinle saman kafalı," dedi gülerek. "Sana kusurundan söz etmiyorum. Niçin bela olduğunu anlatacağım." Ekmekten küçük bir lokma kopardı ve zeytinyağlı taze fasulyenin suyuna bandırdı. Sonra ağzına attı. "Sen gelmeden önce biliyor musun ki yemekleri ailece burada yerdik," dedi. "Şimdi yiyemiyoruz," diye devam etti. Anlaşılan bu akşam şaşkınlıklarımın sonu gelmeyecekti. "Yine biliyor musun, Ahmet Baba ve dervişler geldiğinde de hep birlikte burada sofra kurardık. Biliyor musun, haremim Hatice Hanım evin her yerinde dolaşırdı. 2 senedir dolaşamıyor kadıncağız. Peki ne oldu? Çünkü sen geldin. Şimdi ne olacak? Seni satmaya kalksam, hiçbiri istemez. Çocuklar helak olur. Mahalleli beni ayıplar. Bana da yakışmaz. Senin yüzünden kınanırım. Herkes bana, Arif Ağa nasipsizmiş. 2 sene elin zavallı esirine alıştırdı. Sonra bir daha esirlik acısı yaşattı," der. Susuyordum. Bu sözlerin bir son olmadığını hissediyor. Arif Ağa'nın sözlerini nereye getireceğini merak ediyor. Ama ortadaki çözümsüzlükten de korkuyordum. "Peki," dedi, "hem başımıza bu kadar dert açtın hem de mesut değilsin. Sokakta ağlaya ağlaya eve geliyor, sürüsünü yitirmiş kuzu gibi dolaşıyorsun. Ne olacak bu işin sonu?" Soran gözlerle ona baktım. Sadece gözlerim değil, bütün varlığım "ne olacak?" diye soruyordu. O ise son derece rahattı. Yine birkaç lokma bir şeyler yedi, rakısından 3 yudum daha aldı. Bıyıklarını sıvazladı ve dikkatle bana bakmaya başladı. İçimden "çıkar baklayı ağzından Arif Ağa" demek, hatta bağırmak geliyordu. Ama ne kelime, ne haddime. "Ben çözümü bilirim. Bilirim ama hassas konudur ve vebali çok büyüktür. Yanlış bir şey yaparsam yarın ruz-u mahşerde 2 elinle yakama yapışır. Benden hesap sorarsın. Bu işler ancak gönül işidir. Gönülle olur ve zorla olmaz. Dinde zorlama yoktur ve zorlama yapan yoldaş sapmış demektir. Ben bunun hesabını veremem. Üstüme de böyle bir kul hakkı alamam." Tekrar ve bu kez uzunca bir süre için sustu. Din, evet, konu dindi. Benim dinimdi. "Çözüm nedir peki ağam?" diye sordum. "Çözümü anlamadın mı?" diye bezgin bir tavırla karşılık verdi. "Çözümü senin kendinin anlaman gerekiyor. Daha fazlasını söyleyip günaha girmekten korkarım." Sonra sustu. Bu sanki bir daha hiç konuşmayacakmışçasına bir susuştu. Sanki benden bir şey bekliyordu. Ben de ona uydum ve bir süre için sustuk. Sustuğumuzu unutmak ister gibi tüm ilgimizi Zehra Hanım'ın yemeklerine verdik. Sonra eğer yaptığım bir kabahatsa, eğer bunu yaparak bir günah işlemişsem, Hazreti İsa Efendimiz beni affetsin. Birden başımı kaldırdım, kelimeler dudaklarımdan sanki isteyip de engel olamadığım sesler halinde dökülmeye başladı. "Ağam," dedim, "ben Müslüman olmak istiyorum." Gözlerinde saklayamadığı müthiş bir sevinç pırıltısıyla bana baktı. "Emin misin oğlum?" diye sordu. Onun en çok kullandığı cümlelerden biriyle cevap verdim. "Söz bir kere ağızdan çıktı ağam," dedim. "Yok," dedi, "yok, öyle sıradan sözlerden değil. Bizim yolumuz zor yoldur. İslam'da da başka yollara benzemez. Biz bize gelenlere şöyle deriz: gelme gelme, dönme dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Onun için emin misin oğlum?" Kararlılığını nereden aldığını bilemediğim ama kararlı olduğunu bildiğim bakışlarımla gözlerinin içine baktım ve "eminim ağam" diye tekrarladım. Sanki beni dinlemiyormuş gibi bir kez daha sordu. "Emin misin?" "Eminim" diye bir kez daha tekrarladım. Derin bir nefes bıraktı. Rahatlamıştı. Üç kez sordum dedi. Tam üç kez diye kendi kendine mırıldandı. Kadehine uzandı. Aşk olsun dedi. Nur olsun diye cevap verdim. Kadehini sofraya koyar koymaz sanki yüzümü ilk kez görüyormuşçasına dikkatle baktığını fark ettim. Elini uzattı. Önce saçlarımı sonra yanağımı okşadı. Müslüman olmaya karar vermiş, yolumuza girmenin eşiğinde olan birine kölelik yakışmaz sarı dedi. Önünde artık yeni bir alem açılacak. Sen bu yeni aleme girecek, yoldaşlarınla zevk edeceksin. Bundan böyle sen Arif Ağa'nın kulu değilsin. Sen artık Allah'ın kulusun. Sen Abdullah'sın, Sarı Abdullah dedi. Zehra Hanım'ı hiç böyle görmemiştim. Günlerdir telaş içindeydi. Meğer bütün bu telaş benim içinmiş. Mendiller alıyor, çoraplar topluyor, çamaşırlar dikiyordu. Öyle bir iki tane değil, onar yirmişer tane hazırlıyordu. Bu arada mutfağı ihmal etmiyor, turşular, helvalar hazırlıyor, irili ufaklı kaplara dolduruyordu. İşte bu hummalı faaliyet içinde öğrendim ki Zehra Hanım beş kuşaktır Bektaşi'ymiş ve bütün kuralları çok iyi bilir, başı kurallarla sıkışan dervişlere bile yol gösterirmiş. Arif Ağa'ya talimatlar veriyor. Yok o öyle olmaz, adet 12 tanedir. 12 tane al, hayır yünlü olacak, yünlüsünden tedarik et gibi buyruklarla onu yönlendiriyordu. Koskoca Arif Ağa bu bitmek tükenmek bilmeyen buyruklar karşısında peki ana, olur ana gibi kısa cevaplarla yetiniyor, büyük bir sabırla buyrukların gereklerini yerine getiriyordu. Büyük bir bayram ya da düğün telaşı içinde benim Petro olarak varoluşumun son gününe ve Sarı Abdullah'ın doğumuna hazırlanılıyor, bu doğumu gerçekleştirecek Ahmet Baba ve dervişlerine hediyeler derleniyordu. Nihayet bir akşam üzeri Arif Ağa bu ölüm ve doğumun tüm diyetini yüklenecek yaratıkla birlikte bahçe kapısından içeri girdi. Bu kıvrım kıvrım boynuzlu, neredeyse küçük bir eşek büyüklüğünde güzel gözlü bir koçtu. Boynuzlarının arasına en büyüğü alnına gelecek şekilde boncuklar takılmış, bembeyaz tüylerine yer yer kınalar yakılmıştı. Zehra Hanım hayvanın sağını solunu inceliyor, titizlikle bir sakatlığı olup olmadığını kontrol ediyor. Arif Ağa da bu işlemleri belki 10 kez yapmış biri olmanın rahatlığıyla, mütebessim bir ifadeyle annesini izliyordu. Kıvırcık dedi Zehra Hanım, zaten ağama da bu yakışırdı. Anlaşılan Arif Ağa kurbanın makbulünü almış ve bunun için de paraya kıymıştı. Sonunda o büyük günün sabahı geldi. Hamama götürüldüm ve yine herhalde birkaç yıl yeter diye düşüneceğim ölçüde temizlendim. Tertemiz çamaşırlar ve giysiler giydim. Bütün bunları yaparken yanımdan hiç ayrılmayan Yusuf ve Mehmet çok eğleniyor, bana gerdeğe girecek bir damat, hayır belki de gelin gibi davranıyorlardı. Evden çıkışımız neredeyse büyük bir alay oluşturuyordu. Önde koçu boynuna bağladığı bir iple ve mağrur bir edayla süren Arif Ağa, hemen arkasında elinde koca bir bohça taşıyan çarşaflarını giymiş Zehra Hanım, onun yanında yine çarşaflı ve yine ellerinde koca bohçalar olan iki kadın, sonra bu küçük alayın asıl kurbanı olan ben ve benim yanımda, arkamda her biri sürü yiyecek içecek yüklenmiş Yusuf ile Mehmet'in başlarını çektiği 8 yeniçeri. Şimdi kasvetli sabahlarımda aksatmadan çıktığım yürüyüşe ilk kez işte böyle bu düğün alayıyla çıktım. Yol boyunca herkes saygıyla alayımıza selam veriyor, böyle yüce bir işi böyle cömertçe işleyen Arif Ağa'ya takdir dolu gözlerle bakıyorlardı. Hepsi nereye gidildiğini, niçin gidildiğini biliyor ve bu bilgi dahi şimdiden bana gönderilen samimi selamlara vesile oluyordu. Yedikule Hisarı kapısından kullukçuların uğurlar olsun nidalarıyla yolcu edildik.